Ayrımon, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 127. Dünyanın acısını emen ağıt, yuva yapanın ağıdı. Korktuğunda işe, işersen cinler kaçarlar. Boşalttığı vagonun dibindeki kömürlere baktı Neşat. Mesut Çavuş'un uyarıları üzerinde düşündü biraz. Harun'u alıp harman yerine götürmesinin nedenine kafayı taktı. Koskoca galeride yalnız kalmıştı. Cinler kendisini yalnız bırakmak için Mesut Çavuş'u kandırmış olamazlar mıydı? Bismillah diyerek koynundaki muskalara dokundu. Morali düzelir gibi oldu. Tüm gücüyle avanıp hareket ettirdi vagonu. Galerinin tavanından insanın kafasına her an düşmeye hazır, külçeleşmiş karanlıklarda gezdirdi dikkatini. Geçen ay Turgut'un kafasına bu karanlığı düşürüp öldüren kimdi? Ya Hızır'ı? Hızır ölmüş müydü gerçekten? Cinler kaçırmış olamazlar mıydı Hızır'ı? Karanlık neden koyulaşıyordu? Burası daha önce aydınlık değil miydi? Vagonu hızlandırdı. Tekerleklerin sesi inanılmaz bir uğultuya dönüştü. Uğultu karanlığı çoğalttı. Traversler karanlıktan görünmez oldu. Traverslerde seken ısınmış çarıklara karanlık doldu. Arkadan kendisini izleyen ateş yüzlü cin sürüsünün ayak seslerini duydu. Meraklandı, onlarla yüz yüze gelmemek için arkaya bakmadı. Cinlerin kendisini kapıp kaçıracakları korkusuyla vagonu iyice hızlandırdı. Karanlığın havayı boğduğunu, nefesinin daralmakta olduğunu hissetti. Yanı başından geçip giden madencinin "Yavaş ol çocuk, kaza yaparsın" uyarısını duymadı bile. O anda garip bir durum oldu. Vagon galerinin daha önce yanmış ama değiştirilmemiş tavan tahkimatını göçerterek dekovil hattına düşen iri bir taşa çarptı. Bu çarpma anında Neşat'ın kafası şiddetle vagona bindirdi. Gözlerinden kıvılcım döküldüğünü sanan çocuk acılı bir iniltiyle arka üstü düştü. Vagonu cinlerin durdurduğuna inandı. Uğultu ve ayak seslerinin yaklaşmakta olduğunu sanarak arka tekerleklerin arasından sürüne sürüne vagonun altına girdi. Sağ böğrünün üzerine yattı. Acısını sessiz ve derin bir ağlayışa dönüştürdü. Cinler ağlayıştaki korku ve kuşkuya üşüştüler. Ağlarken sesleri olağanüstü bir dikkatle dinliyordu Neşat. Elini alnındaki kan acısına bastırırken kafasını iyice eğdi. Bakışlarıyla vagonu kuşatan cinlerin çıplak ayaklarını aramaya koyuldu. İki traversin arasına düşen yırtık bir çocuk çarığını fark etti. Bu çarığın Hızır'ın cinlerden kaçarken ayağından düşürdüğü bir çarık olabileceğini düşündü. Hızır çarığını mahsustan kendisine de göndermiş olabilirdi. Karanlıkta bekleyen yalnız bir çarık, bir muska kadar koruyucuydu. Çarığı alıp göğsüne bastırdı. Tırnakları mücevher gibi parladığı halde, göze görünmeyen binlerce çıplak ayağın vagonu çepeçevre kuşattığına inandı. Gözlerini yumdu, yüzünü elleriyle kapadı. Hızır'ın güleç yüzü canlandı hayalinde. Demek ki Hızır ölmemiş, darda kalan kardeşini kurtarmaya gelmişti. Çarığı sıkıp tam "Hızır, Hızır" diye bağıracakken anası Kumru'nun sesini duydu. Ses Hızır'ın yüzünü sildi, yüreğinde binlerce göze dönüşen ölümcül korkusunun arkasına çekildi iyice. Sonra kana ve gözyaşlarına belenmiş, kahredici bir merakla vagonun tekerleklerini, tekerleklerin ötesini, yere yapışan karanlığı süzdü. Karanlık irkilerek uyandığı gecelerin karanlığına, sesini aniden kesen o sinsi karanlığa nasıl da benziyordu. Cinlerin biraz sonra eğileceklerini, kuzgun pençesini andıran elleriyle kendisini vagonun altından çekip çıkaracaklarını, öldürdükleri madencilerin mezarlığına götüreceklerini aklından geçirdi. Yaklaşmakta olan ve sessizliği bıçak gibi yırtan ayak seslerine kulak verdi. İki çarıklı ayak belirdi vagonun arkasında. Hiçbir cin çarık giyemezdi. "Ne oldu küfeci, vagonun altına niye girdin?" Dursun Çavuş'un diz çöküşünü, haşin ve sorgucul yüzünü görünce ağlayışını ayaklandırdı. Çavuş yola getirmek istediği her madenciye yaptığı gibi kaşlarını çattı. Sağ gözünü yumup anlaşılmaz bir tarzla homurdandı. Küfecinin suçunu örtbas etmek için ağladığını sandı. Bu çocuğun da ocakta çalışan diğer çocuklar gibi yalan söyleyeceğini düşünerek. Vagonun altından çık ulan itoğlu it diye bağırdı. Yolun kapanmasını fırsat bildin. Uyumak için vagonun altına girdin değil mi? Nenesinden korkup kerevetin altına gizlendiği günlerin karmaşık anılarıyla doldu birden. Sürünerek çıktı vagonun altından. Ayağa kalkarken cinler vagonu doldurdu diye yaşın yaşın sürdürdü ağlamasını. Yalan söyleme ulan pezevengin çocuğu diyerek sağlı sollu iki tokat salladı suratına çocuğun. Doğruyu söyle. Uyudum de yoksa yemeğini keserim. Tokadın etkisiyle sendeleyip vagona çarptı Neşat. Bir an durup ne yaptıklarını anlamaya çalıştılar. Küçük kardeşinin ölüsü üzerinde yırtına yırtına ağlayan anasını anımsadı Neşat. Hayatında hiç görmediği dedesi Cemal'in yüzü canlandı gözlerinin önünde. Dursun Çavuş'a baktı yan yan. Çavuş yaklaştı, elini derin derin ağlayan çocuğun yakasına atınca alnındaki kanı fark etti. Kanın fısıldadığını sandı, küfeciyi dikkatle süzdü. Onu yoksulluktan kurtulmak için zenginlerin ocak taşını çalan ama yoksulluktan da hiçbir zaman kurtulamayan ve sonunda cinlerin ifaline uğrayarak kendisini ahır kerenin de asan bacısı Hatçe'ye benzetti. Acıdı. Yukarıdan gelmekte olan Harun'a baktı. Kömürün iyilikten değil zordan anladığını düşündü. ''Çabuk gel küfeci!'' diye bağırdı Harun'a. ''Vagonun önündeki taşı kaldırın, işinize bakın. Sen de kes ağlamayı, bir daha da uyuma. Yakalarsam keserim yemeğini.'' Çavuş kendi içine ağlar gibi hortlak gölgesini andıran bir tarzla usuldan çekip gitti. Harun vagonu durduran taşı süzdü. Birkaç soruyla olanları anlamaya çalıştı. Neşat sessiz sessiz ağlıyordu. ''Boşuna ağlama Neşat'' diyerek eğildi. Taşı yerinden kımıldattı. ''Gel yardım et bana. Cinler sana dokunmaz. İki muskan var. Ağlama. Karanlığa bakma. Korkma. Cinler korkuya gelirler. Gözyaşlarını silme. Korktuğunda işe. İşersen cinler kaçarlar. Gözyaşlarında insan kokusu var. Silikle de insan sıcaklığı var. Bu kokular cinleri kaçırır. Bol bol su iç. Bol bol işe.'' Taşı toprağa kenara çekip dekovil hattını açtılar. Korkusunu yenmiş, yaşama yeniden doğmuş gibi oldu Neşat. Gözyaşlarını silmedi. ''Hızır'ı gördüm, ölmemiş.'' dedi. Vagonun öte yanına geçti. Cinlerin düşürdüğü taşa işedi şorul şorul. Rahatladı. ''Cinler kaçtı mı Harun?'' ''Kaçtı, cin min kalmadı.'' Vagonu hareket ettirdi. ''Benim olduğum yere cin uğramaz, bunu aklından çıkarma.''
''Senin olduğun yere hortlak uğrar mı?''
''Hortlak da uğramaz.'' Ocağa geldiklerinde hurşit öksürme ve kan tükürme krizine tutulmuştu. Sıcaklık, gaz ve hava basıncı dayanılacak gibi değildi. Hurşitten başka tüm kazmacılar belden yukarı soyunmuşlardı. Üç kardeş damarı oyma işinde yoğunlaşmıştı. Recep kazdığı kömürleri sallama denilen saçtan yapılma oluğun içine atıyordu. Hurşit oğlundaki değişikliği hemen fark etmişti. ''Alnına ne oldu oğlum?'' diyerek yanına geldi.
''Beni cinler kovaladı baba.''
Cin sözcüğüyle ana galeriden gelen kadın çığlığının aynı anda yankılanması korku ve hayrete düşürdü madencileri.
''Cinler baba, cinler gitmemişler.'' diye feveran ederken Hurşit'e sokuldu Neşat.
''Bu kadın sesi de neyin nesi?'' diyerek kazmasını bıraktı Yusuf.
''Bir kadın girmiş ocaklara.'' dedi Mikail.
Merak ve heyecanla güldü Nasuh. Neşat'ın yanına geldi hemen kafasını okşarken ''Cinlerin anasıdır belki'' dedi. ''Ben sesinden tanıdım'' diyerek gömleğini giydi Recep. ''Bu bir dul kadındır. Nasıl olmuşsa ocaklara inmiş. Aradığı biri var. Benim yardım etmem lazım.'' Madenciler kaşla göz arasında ana galeriye çıktılar. Sesin geldiği tarafa doğru yürüdüler. Mesut Çavuş ve birkaç kişi bağırarak ağlayan genç bir kadını yer üstüne çıkarmaya çalışıyorlardı. Galeride başka madenciler de belirmişti. Herkesin kafasında ağlayan, konuşan sesin kendi yakınına ait olabileceği düşüncesi vardı. Ocaklara kadın sıcaklığı sızmıştı. Recep son hızla seyirtti. Sırtını kömür duvara dayamıştı kadın. Israrlara karşı inatla direniyordu. Recep soluk soluğa ''Durun, durun!'' diye bağırdı. Recep'in çözüm üreten edası kadının hakkından gelemeyen görevlileri durdurdu. ''Ben hemen yardım eder, bu işi tatlıya bağlarım. Her şeyi anladım, canınızı sıkmayın, çareyi buldum.'' Görevlilerin tasallutundan kurtulan kadın rahatladı. Suratını perişan eden habis öfkenin yerini ustalıklı yalan söyleme ya da karşısındakinin düşüncesini itirazsız benimseme ahlakına sahip insanlara özgü hoş bir dinginlik aldı. Sırtını dayadığı nemli duvardan kendini kuşatan ve yeraltı ölülerini anımsatan madencileri süzdü.
''Ben herifimin ölüsünü almaya geldim. Almadan gitmem buradan.''
''Neydi senin herifinin adı?''
Recep'in saf, incelikli ve içtenlikli yaklaşımını ciddiye almıştı kadın.
''Turgut'' dedi kibarca. Durdu. ''Neyrenli Sarı Şevket'in oğlu Turgut'' diye ekledi.
Aynı anda konuşan siyah yüzleri inceledi. Recep 10 gün önce göçükte ölen kazmacıyı anımsadı hemen. Tanıyanı, kimi kimsesi olmadığı için ortada kalıp kokmuş ve sonunda kimsesizler çukuruna gömülmüştü. Gömenlerden birisi de kendisiydi.
''Sen hiç merak etme, ben sana şimdi kocanı bulurum.'' diyerek izin istercesine Mesut Çavuş'a baktı. Çavuş kadını yer üstüne Recep'ten başka kimsenin çıkaramayacağını düşündü.
''Götür bu kadını Recep, başımıza iş açmasın.'' dedi.
Dönüp çevresine baktı. Kadının başında toplanan ve birbirleriyle konuşan madencilerin çokluğu karşısında şaşırdı.
''Siz ne bok yemeye geldiniz?'' diye bağırdı. ''Hadi çabuk işinizin başına. Memduh Çavuş görmesin, yevmiyelerinizi keser vallahi.''
Recep kadını alıp yer üstüne çıkardı. Kafasında onu yanlışlıkla madene girmiş dişi bir keçi olarak canlandırmıştı. Yanından geçip giden madencilerin meraklı bakışlarını yorumlaya yorumlaya yürüdü. Kadının isteği üzerine göçüğün nasıl olduğunu anlatmaya başladı. Kazada ölen kimsesizlerin gömüldüğü yere götürdü kadını. Burası harman artıklarının, çürümüş ve yanmış takimat direklerinin atıldığı, birkaç sarı çamın dışında yeşilliğin bulunmadığı, pis kokulu hafif çukurumsu bir yerdi. Dünkü yağmurun etkisiyle çamurlaşmış taze toprak parçasının kıyısında durdu Recep.
''Kocanı buraya gömdüler.'' dedi.
Kadın suskun ve acılı bir edayla eğilip toprağa dokundu. Kafasını usuldan kaldırdı, gökyüzüne baktı ve usuldan indirdi göz kapaklarını. Çiğ damlaları gibi ışıltılı, iri gözyaşları sızdı yanaklarına.
''Vay benim acım, kelamı kadimim!'' diye iç geçirdi.
Recep kadının sessizliğine anlam katan acısını anında duyumsadı. Bu büyüleyici acıda Karadeniz'in erkekleri mest eden dantelci kadınlarına özgü bir incelik vardı.
''Acını anladım. İstersen elimden gelen yardımı yaparım.'' ''Turgut'umu bırakmam ben bu kara cehennemde.'' diye ağlamaya başladı kadın. ''Bana bir çuval bul. Turgut'umu bu mezardan çıkarmama yardım et.''
Recep az ötede kömür tozlarının kararttığı taşların arkasında dayanılmaz bir kokuyla çürüyen kediye baktı. Toprağın altındaki ölünün de çürüyüp dağılmakta olduğunu düşündü.
''Atın eşeğin var mı?''
''Hiçbir şeyim yok.''
''Nasıl götüreceksin?''
''Sırtımı atar götürürüm.''
''Ölüyü götürmek mesele değil de.'' diye mırıldandı Recep. ''Mesele onun kokusunu götürmektir. Ağır kokuya söz anlatmak zordur.''
''Ben onun her mihnetini çektim, kokusunu da çekerim.''
Kadının kocasına bağlılığı ve kararlılığı hoşuna gitti Recep'in. Ölünün kokusunu sırtlayıp saatlerce yol tepecek olan bu güzel kadına kanı kaynadı.
''Benim bir çuval bir de kürek bulmam lazım.'' diyerek ensesini kaşıdı. ''Adın ne?''
Soru kadının hoşuna gitti. Recep'in saf hesapsız duruşunu zevkle izlerken ''Fatime'' diye mırıldandı.
''Bekle ben şimdi gelirim.'' diyerek uzaklaştı Recep.
Fatime Recep'i beklemeden elleriyle toprağı kazmaya koyuldu. Kocasını gömüldüğü yerden canlı canlı çıkaracakmış gibi bir hali vardı. Kalktı çevreden ucu keskin bir taş buldu. Taşı bulmasıyla kocasına olan duygularını dile getirmeye başlaması bir oldu. Yalın ve hüzünlüydü. Dilinde kavuşamamanın acısı ve insanı cezbeden olağanüstü bir zeka parıltısı vardı. Diz çöktü, kazma işini taşla sürdürmeye koyuldu. Avuç avuç çıkardı toprağı. Ölünün yaralı burnunu görünce durdu. Beline kadar mezara sarkarak sulu çamur içinde yatan ölünün yüzündeki çamuru temizledi. Sarı beneklerle süslenmiş mor yüze yakından baktı. Hayallerinin tuz buz olduğunu hissetti. İrkilerek kendi katı gerçekliğine doğru çekildi.
onu madene yolcu etmeden bir gün önce Sara hastalığının geçmesi için yaktığı keçi kemiği ve yılan gömleği tütsüsü içinde hayal etti. Bakışları sislendi, kendi dışındaki her kıpırtıyı kuşku ve redle karşılayan, ifade edilmiş kadınlara özgü bir ürküntüyle içe doğru çarpılır gibi oldu ve giderek yitirdi parlaklığını. İlk evlilik yıllarını anımsadı, bekledi biraz. Mezara sarktı yeniden. Elini çamura daldırdı, ölüyü yakasından kavrayarak yukarı doğru çekti. Ölünün kırık kafası çürümüş et ve kömür tozu kokusuyla birlikte arkaya doğru kaykıldı.
''Kalk Turgut, beni yalnız bırakma.'' diye inledi.
Yakasını bırakmadı Turgut'un. Bırakması durumunda onu sonsuza kadar kaybedeceğini sandı. Recep'in ayak seslerini duydu.
''Bana yardım et, Turgut'umu bu çamurdan çıkarmaya ahdettim.''
Turgut'un çukurdaki durumunu ürpererek izleyen Recep istemeyerek, ''Merak etme, ben yardım eder, çıkarırım şimdi onu.'' dedi. Elindeki kazmayla çuvalı yere koydu. Çukurun öbür ucuna yüzü koyun uzandı. Fadime'nin yaptığı gibi elini çamura daldırıp Turgut'u sağ ayağından yakaladı. ''Hadi kaldır.'' diyerek yukarı doğru çekti. Çekerken boş bulunup hafiften bıraktı. Fadime duydu sesi. Turgut'un da duyduğunu sandı. Son zamanlarda kendisini tamamen ihmal ettiğini, kimsenin yardımına koşmadığını düşünen Recep, mezar başında işlediği hatayı kapatmak için tüm gücüyle yüklendi ölüye. Fadime ile birlikte çukurdan çıkardı. Turgut'un çamurlu perişan halini süzerken, ''Bu ölü bu çamurlu haliyle çuvala sığmaz.'' dedi.
''Turgut'umu yıkamam lazım, onu bu haliyle sırtıma alırsam yüreğim parçalanır.''
Recep dikkatini kadının yeşil hareli gözlerine kaydırıyordu ikide bir. Aldığı her yudum nefesi herkesten daha çok fark eden ve duygularını bakışlarında konuşturan bu kadının hiç kimseye benzememe gibi bir özelliği vardı. Bu özellik onu Recep'in gözünde kusurları güzel bir kadın haline getiriyordu. ''Sıkma canını, ben yardım ederim. Bir kova su alır gelirim şimdi.'' Recep'in gidişini hayranlıkla seyretti Fadime. Yüreğini tanımadığı insanların dar günlerine beşik eden bu insan kimdi? İnsanların affına sığınmaktan doyumsuz bir tat aldığı için hata işlemekten korkmayan, yarı deli bir kadına yardım ettiğinin farkında değil miydi? Dahası işini yüzüstü bıraktığının farkında değil miydi? Yüzünü ölüye çevirdi. Çamura belenmiş, yamalarla dolu, siyah çuha şalvara, çarıklı ayaklara baktı dehşetle. Gözleri uykusuz, kabuslu gecelerden yadigar kalan mor halkaların kudretine teslim olan, küçülen kaynanasının yaktığı ağıtlar yankılandı kulaklarında. Geldiği yolun uzunluğunu düşününce korktu. O çetin yolu sırtında kokmuş ağır bir ölüyle aşamayacağına inandı. Yalnızlığının ve açlığının sesine kulak verdi. Sarı çamın dalında öten ardıç kuşuna dönüp baktı. Kuşun ölüye ağıt yaktığına inandı. Dünyanın acısını emen ağıt, yuva yapanın ağıdı. Bir kova suyla döndü Recep, boş bir çuval daha bulmuştu. Fadime hemen ölünün çamurlu elbiselerini çıkardı.
''Bu elbiselerle gömmeselerdi, Turgut'u zor tanırdım.''
Ölüyü kovadan avuç avuç aldı, suyla çamurlarından arındırmaya koyuldu kadın. Derisi kemiklerine yapışan ve dayanılmaz bir kokuyla havayı zehirleyen kazmacıyı alelacele beline kadar çuvala soktular. Diğer çuvalı başından geçirdiler. Kadın yeşil çarşafını çıkardı, Recep'le birlikte sıkı sıkıya sardı ölüyü. Kadını çarşafsız haliyle çaktırmadan seyreden Recep, yaşayan insanın güzelliğini fark eden birisinin yedi kat yer altına inmemesi kararına vardı. Kadının omuzlarına genişlik ve görkem kazandıran iri göğüslerini, incecik belini, topaç kalçasını ve insana güç veren uzun bacaklarını zevkle seyretti. Seyredişi yardıma çağırırcasına, ''Sen büyüksün Allah'ım, bana güç ver.'' diye mırıldandı kadın.
''Yaşın kaç?''
Saflığın ve soyluluğun gücüyle ışıldayan, iri, gepe gencecik bakışlarına baktı delikanlının. Çılgın bir ışıltıyla gülümsedi.
''Çok şükür daha gencim, 30'undayım.''
Başını kaldırıp gökyüzünü süzdü.
''Senin yaşın kaç?''
''14'ündeyim. Fırsat verilirse yakında 15'ine girerim.'' Recep'in yapmacıksız doğal saflığına sığınma ihtiyacı duydu. Hayat öldürmeye doymuyordu. İnsanın saflığını öldürüyordu ilkin. Saflığı ölen insan ölme ve öldürme dünyasına giriyor, orada yaşadığını sanıyordu. Benim bu ölümü hele bir kaldır da sırtıma ver. Recep ölüyü sessizce kaldırıp Fadime'nin sırtına yerleştirdi. Fadime ölünün ağırlığından önce kokunun ağırlığını duydu. Her iki ağırlığında karşılıklı olarak birbirlerini kışkırtıp ağırlaştırdıklarını düşündü. Hadi selametle kal dedi hüzün yüklü çaresiz bir sesle. Birkaç adım attı, döndü ağlamaklı bir yüzle Recep'i süzdü. Senin bu iyiliğinin altından ben kalkamam. Sözünün, yüreğinin, yüzünün güzelliğini hatırlarım ömrümün sonuna kadar. Recep kadının bu ölünün altından kalkamayacağına inandı. Acıma ve hayranlık duygusunun dışında bildiği her şeyi unutmuş gibi yutkundu. Dönüp yürüyen kadının bacaklarına dikti bakışlarını. Bacakların zorlandığını, ölüyü daha fazla taşıyamayacağını anladı. Sen en iyisi dur da bu ölüyü benim sırtıma yükle.
Olmaz, seni işinden gücünden edemem.
Bu uzun yolda bu ölü seni öldürür. Nöbetleşe taşırsak zorlanmayız.
Köye kadar mı?
Köye kadar. Senin perişanlığını istemem.
İçindeki sevinç çığlığını güçlükle dizginledi kadın.
Sen ölüyü indir beni bekle. Azık torbamı almam lazım. Yolda acıkırız.
Recep koşarak uzaklaşırken Fadime avucuna bayram şekeri konulan yoksul bir çocuk sevinciyle cesedi indirdi. Sırt üstü uzandı cesedin yanına. Yüzünü göğün derinliğine gömerek gülümsedi mavi mavi.
10. Hayrımın sonu. Sayfa 136.